Ayrım 17.
Sayfa 178. O durmadan kendi kendine sorular soruyordu. Ben ne uğruna hayatımı adamış, ne uğruna canımı dişime takarak çalışmışım. Buradakilerin hiçbiri dağdaki sürülerle ilgilenmiyor. Umurlarında bile değil. Ne budala ne akılsızmışım meğer ben. Kolhoz için, koyun ve kuzular için ömrümü harcadım. Bu yaptıklarım, hayatımı buna harcamış olmam, onların umrunda değil. Üstelik tehlikeli bir adammışım, halk düşmanıymışım. Madem ki öyle diyorsunuz, öyle olsun. Hepinizin canı cehenneme. Bunun başkalarına bir yararı olacaksa hiç üzülmezdim. Hadi ezdiniz, silkileyip atın beni artık. Artık hiçbir şeyin önemi yok benim için, diyordu içinden. Kolhoz başkanı Aldanov söz aldı. Tanabay onun yüzünün aldığı biçimden, el kol hareketleriyle konuşmasından bir şeylere çok öfkelendiğini anlamıştı ama neye öfkelendiğini ancak zincir, köstek, yorga gülsarı sözlerini duyunca anlayabildi. Aldanov köpürüyordu. Sonra ne oldu sanıyorsunuz yani? Olan şu, biz ata zincir vurmak zorunda kaldığımız için herkesin önünde beni kafamı kırmakla tehdit etti. Kaşkatev yoldaş, bana bu tehditleri savururken duyan tanıklar var. Şu anda bekleme salonunda oturuyor. İsterseniz çağıralım. Gereği yok, dedi Kaşkatev sert sert. Bu kadarı yeter zaten, oturun. Sıra oylamaya gelmişti. Bakasov yoldaşın parti üyeliğinden ihracı konusunda bir öneri var. Kabul edenler? Kerimbekov oturduğu yerden fırlayarak bağırdı. Bir dakika yoldaş Kaşkatayev, kurul üyesi yoldaşlar, büyük bir hata yapmıyor muyuz? Bir öneri daha var. Bakasov'a ağır bir uyarı ve tekdir cezası verilsin, fazlası değil. Aynı zamanda bir parti üyesi olan Bakasov'a onur kırıcı sözler söylediği, hakaret ettiği, bir komite temsilcisine yakışmayacak bir yöntem kullandığı için ilçe komite üyesi 8 Bayev yoldaşa da tekdir cezası verilsin. Bunu öneriyorum. Sayıklıyor, ne dediğini bilmiyor, diye bağırdı 8 Bayev oturduğu yerden. Sakin olun yoldaşlar, dedi Kaşkatayev. Kendinize gelin, evinizde değil partinin ilçe merkezi kurul toplantısında bulunuyorsunuz. Disipline uymanızı rica ediyorum sizden. Artık her şey ilçe merkezi komitesi birinci sekreterine kalmıştı. Kaşkatayev de 8 Bayev'in isteği doğrultusunda karar verdi. Bakasov'u mahkemeye sevk etmeye ve aleyhinde bir dava açmaya gerek yok sanıyorum. Ama ona artık partide yer verilemez. Bu konuda 8 Bayev yoldaşa hak veriyorum. Şimdi oyunuza sunuyorum. Bakasov partiden çıkarılsın diyenler el kaldırsın. Kurul 7 üyeden oluşuyordu. Bunlardan 3'ü Bakasov'un ihracı lehinde, 3'ü de aleyhinde olduklarını bildirdiler. Kaşkatayev henüz oyunu bildirmemişti. Bir an durdu, bakındı, sonra çıkarılsın diye el kaldırdı. Tanabay kalkan parmaklara bakmıyor, hiçbirini görmüyordu. O sonucu ancak Kaşkatayev'in yazıcıya verdiği emirden çıkardı. Tutanağa geçin. İlçe parti komitesi kararıyla Tanabay Bakasov parti üyeliğinden çıkarılmıştır. İşte bu da bitti, diye düşündü Tanabay. Her yanı buz gibi soğumuştu. Kerimbekov ısrar ediyordu. Ben 8 Bayev'e tekdir cezası verilmesini öneriyorum. Bu önerinin oya konulması durumu değiştirmez. Bunun için de oylanması gerekmezdi. Ama Kaşkatayev'in kafasında başka bir hesap vardı ve bunu da oya sundu. Kerimbekov'un önerisini kabul edenler yine 3 lehte, 3 aleyhte el kalktı. Ve yine Kaşkatayev 8 Bayev lehinde oy kullanarak 3'e karşı 4 oyla önerinin reddedilmesini sağladı. 8 Bayev böylece tekdir cezasından kurtuldu. Üyeler artık her şey bittiğine göre gitmek için kımıldamaya, yerlerinden kalkmaya başladılar. Tanabay da her şeyin bittiğini düşünerek kimsenin yüzüne bakmadan kalkıp kapıya doğru yürüdü. Bakasov, nereye gidiyorsunuz, diye durdurdu onu Kaşkatayev. Parti üyesi kartını teslim ediniz. Bırakmam mı gerek, dedi Tanabay. Olanları şimdi anlıyordu. Evet, masanın üzerine bırakın. Artık parti üyesi değilsiniz. Üyelik kartını taşımaya hakkınız yok. Tanabay üye kartını çıkarmak için elini koynuna soktu. Kart ceketinin altındaki kazağın iç kısmında bir deri kılıfın içindeydi. Bu deri kılıfı Caydar dikmişti. Kılıf ince bir kayışla boynuna asılıydı. kılıfı çekip çıkardı. Vücudunun kokusu ve sıcaklığı sinen kılıfı Kaşkatayev'in buz gibi soğuk ve cilalı masasının üzerine bıraktı. Bırakırken masanın soğukluğunu hissederek ürperdi. Sonra yine hiç kimseye bakmadan gitmeye hazırlandı. Bu sırada hemen ardından kendisine hitap eden bir ses duydu. Konuşan Kerim Bekov idi ve sesinde bir içtenlik vardı. "Yoldaş Bakasov, ne diyorsunuz bu olanlara? Herhalde bir söyleyeceğiniz olmalı ama tek söz etmediniz ve belki de bunların sebebi çektiklerinizdir. Biz kapıların tamamen kapanmadığını, er geç partiye dönebileceğinizi umuyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz? Ne düşünüyorsunuz?" Tanabay dönüp baktı. Karşısındaki tanımadığı o delikanlı, onun omuzlarındaki kaygı yükünü, o ağır darbeyi hafifletmeye çalışıyordu. Ve Tanabay onun karşısında kendini pek acemi görüyor, daha da eziliyordu. Büyük bir üzüntü içinde. "Ne diyebilirdim ki oğul, burada herkesi susturamam ki. Yalnız şunu söyleyebilirim, ben suçlu değilim. Ona el kaldırmış, hakaret etmiş olsam da suçlu değilim. Ama bunu açıklayamıyorum, işte böyle evlat." Ezici bir sessizlik vardı. Hemen az sonra Kaşkatayev sinirli sinirli konuştu. "Demek partiye güceniksin yani. Dikkat et yoldaş, parti sana doğru yolu gösterdi. Seni mahkemede yargılanmaktan, hapisten kurtardı. Sen ise hala kırgınsın, sonuçtan memnun değilsin. Demek sen parti üyesi olmaya da layık değilmişsin. Böyle olunca sanırım bizim kapılar sana açılmaz." Binadan dışarı çıkınca Tanabay serin kanlı, sabırlı görünüyordu. Aşırı bir serin kanlılıktı bu. Bu kadarı kötüydü, hava sıcacıktı. Güneş pırıl pırıl, güzel bir akşamüstüydü. O yandan bu yandan insanlar gelip geçiyordu. Komite binasının önündeki alanda çocuklar koşuşuyor, oyun oynuyorlardı. Ama Tanabay bütün bunları çekilmez buluyor, neye baksa kusacakmış gibi iğreniyordu. Kendisinden bile iğreniyordu sanki. Bir an evvel gitmek, dağlara kavuşmak en iyisiydi. Daha kötü bir şey olmadan gitmeliydi buradan. Atların bırakıldığı yerde Gülsarı kendi atının yanına bağlanmıştı. Ah Gülsarı ah! Onun boynu, ensesi, evin girişiyle konuk odasının baş köşesine giden yol gibi güzeldi. Gövdesi tunçtan bir heykel gibi güçlüydü. Yanına yaklaşınca durduğu yerde ayağını oynattı. Ağırlığını bir ayağından öbürüne geçirdi. Tanabay'ın ona doğru geldiğini görünce eski bir dosta bakar gibi baktı kara gözleriyle. Tanabay'ın tırmıkla kafasına vurduğunu unutmuş olmalıydı. Ne de olsa attı, hayvandı işte. "Bana gücenme Gülsarı, unut gitsin," diye fısıldadı Yorga'ya. "Beni bağışla, derdim çok büyük Gülsarı, çok büyük." Atın boynuna sarıldı ve gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. Sonra gelip geçen insanların önünde öyle ağlamaktan utanarak kendini tuttu, kollarını gevşetti. Kendi atına atlayarak hayvanın başını dağ yoluna çevirdi. Çora ona Aleksandrovka yokuşunu geçtikten sonra yetişti. Peşinden koşan Yorga'yı nal seslerinden tanımıştı. Yine yüreği sızladı ve kaşlarını çattı. Arkasına dönüp bakmadı. Öfkesi kaynayan kazan gibiydi. Kanı ise kararıp kas katı olmuştu sanki. Çora da onun için eskisinden farklı bir kişiydi artık. Ne yapmıştı bugün? Kaşkatayev sesini yükseltir yükseltmez suspus olmuş, söz dinleyen bir öğrenci gibi başını kaldırmadan oturmuştu yerinde. Şimdi ne yapacaktı ki? Halk ona güvenmişti. O ise halka doğruyu söylemekten korkuyordu. Hep çekingen, hep ihtiyatlı. Mutlaka düşüne taşına söylüyordu. Nereden öğrenmişti bütün bunları? Doğru, kendisi cahildi. Bütün işi çalışmak, çalışmak, yine çalışmaktı. Oysa Çora çok okumuş biriydi. Ömür boyu önemli işlerde bulunmuş, hep yöneten kişi olmuştu. İşlerin Segizbayev ve Kaşkatayev gibilerinin söyledikleri gibi olmadığını bilmiyor muydu? Onların sözlerinin dışı cıltıravuk, içi kaltıravuk, dışı parlak, içi karanlık ve soğuk olduğunu, hoş laf boş laf olduğunu bilmiyor muydu? Bu Çora kimi kandırıyordu, niçin kandırıyordu? Çora ona yetiştiği, terlemiş atının gemini çekip onunla yan yana koşturmaya başladığı zaman da dönüp bakmadı ona. "Hey Tanabay, beraber döneriz diye aradım seni ama gitmişsin. Aradım, aradım, bulamadım." Tanabay ona bakmadan... "Ne istiyorsun? Sen kendi yoluna git. Seninle konuşmak istiyorum. Bana sırt çevirme Tanabay. Biraz bana bak. İki eski dost, iki komünist olarak konuşalım," diye söze başlamıştı ki dilini ısırıp susmak zorunda kaldı. Tanabay sert bir şekilde sözünü kesmişti çünkü. Ben senin dostun değilim. Bilmek istiyorsan komünist de değilim artık. Hiç değilim. Sen de uzun süredir komünist olmaktan çıktın. Sadece kendini öyle gösteriyorsun. Bunu söyleyemezsin dedi Çora üzüntüyle. Elbette söylerim. Ben dobra dobra söylerim, ölçüp biçip konuşmasını öğrenemedim daha. Nerede nasıl konuşulacağını, ne söyleneceğini öğrenemedim. Burada yolumuz ayrılıyor, ben sapıyorum. Tanabay atının başını çevirdi, yoldan ayrıldı, tarlaların içinden sürüp uzaklaştı. Çora'nın yüzü ölü gibi sapsarı olmuştu. Sesi çıkmıyordu. Tanabay'a bir şeyler söylemek için elini uzattı, sonra aynı elini göğsüne bastırdı. Atın boynuna, yelesine yapışıp soluk almaya çalıştı. Zor duruyordu atın üstünde. Bütün bunları Tanabay göremedi. Oy kalbim, göğsüm diye inledi Çora. Sesi iyice kısılmıştı. Gülsarı, çabuk eve götür beni. Çabuk Gülsarı, çabuk. Yorga adamın sesinden ürkmüştü. Ölüm kadar korkunç bir şey vardı bu seste ve Gülsarı bunu sezmişti. Kulaklarını kıstı, hırıldayarak koşmaya başladı. Eğerdeki adam acılar içinde kıvranıyor, elleriyle dişleriyle atın yelesine sarılıyordu. Tutamadığı dizginler Gülsarı'nın boynundan sarkıp sallanıyordu. O akşam Tanabay henüz dağ yolundayken köy sokaklarında at koşturan bir haberci her evin önünde durup sesleniyordu. Hey kim var evde, dışarı çıkın çabuk, hemen parti bürosuna gelin, toplantı var çabuk çabuk. Ne oldu, acelen ne? Ben bilmiyorum, Çora gönderdi, çabuk gelsinler diyor. O sırada Çora idare odasında oturuyor, çağırdıklarının gelmesini bekliyordu. Göğsünü masaya dayamış, bir eliyle kalbini bastırıyor, ağzını burnunu iyice açarak güçlükle soluk alıyordu. Acıdan inliyor, dudaklarını ısırıyor, kanı çekilmiş yüzünden soğuk ter şıp şıp damlıyordu. Gözleri göz çukurlarına batıp gitmiş gibiydi. Ara sıra gözleri kararıyor, dalıp gidiyor, o zaman kendini hala at sırtında Tanabay'la konuşmaya çalıştığını sanıyordu. Tanabay'ın ardından bağırmak istiyordu. Oysa Tanabay, Çora'nın yüreğine bıçak gibi saplanan o sözleri söyledikten sonra ardına bakmadan gidiyordu. Çora köye döndükten sonra bir süre samanların üzerine uzanıp dinlenmiş, sonra at bakıcıları onu koluna girerek büroya götürmüşlerdi. Eve götürmek istemişlerdi ama Çora büroya gitmekte ısrar etmişti. Köydeki bütün komünistlerin acele toplanmaları için haberci çıkarmış, şimdi onların bir an önce gelmelerini bekliyordu. Gece bekçisi kadın lambayı yakmış, Çora'yı odasında yalnız bırakarak ön odaya geçmişti. Orada sobayı yakmaya çalışıyor, arada bir çıkıp kapı aralığından Çora'ya bakıyor, iç çekip başını sallaya sallaya yine ön odaya geçiyordu. Çora adamların gelmelerini beklerken zaman hiç beklemiyor, damla damla akıp gidiyordu. Geçen her saniye Çora'nın acılarla, sızılarla geçen ömrünü de damla damla tüketiyor ve Çora ancak bunca yıl sonra bu son saatlerinde anlıyordu hayatın değerini. Durup dinlenmeden her derdi sinesine çekerek ve üstesinden gelmek için çalışarak geçirmişti yıllarını. Ve bunca zamanın nasıl geçip gittiğini anlayamamıştı. Armanı, gerçekleştirmek istediği ülküsü büyüktü, çoktu ama bunların pek çoğunu başaramamıştı. Kıvrım kıvrım sarp yollardan gitmek zorunda kalmıştı. Çıkmaza saplanıp başka yola geçtiği de olmuştu ama işin güçlüğü hiçbir zaman yıldırmamıştı onu. Onu yıldırmayan güç işte şimdi yakasına sımsıkı yapışmıştı. Sapacağı, kaçacağı başka yol yoktu artık. Dönüşü olmayan bir sona geliyordu. Sonunda böyle olacağını önceden bilseydi, şimdi herkesin yüzüne daha korkusuz bakabilirdi belki. Zaman kötüydü. Acımasız zaman tıp tıp damlıyordu. Nerede kalmışlardı çağırdığı insanlar? Niye gecikiyorlardı? Çok uzakta değillerdi ki. Ah bir dayanabilsem, söylemek istediklerimi bir söyleyebilsem diye düşündü. Uçup gitmekte olan canını sessiz sessiz, umutsuz bir çığlıkla tutmaya çalışıyordu. Her şeyi anlatmam gerek onlara. Bu işin nasıl olduğunu, Tanabay'ı partiden nasıl ihraç ettiklerini anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Herkes her şeyi bilsin, Tanabay'ın partiden çıkarılmasına karşı geldiğimi bilsinler. Aldanov hakkında ne düşündüğüm de bilsinler. Benden sonra onun ne söyleyeceğini de, ne yapacağını da görsünler. Komünistler kendileri karar versin. Kendimi de olduğum gibi anlatacağım. Kolhozumuz hakkında, insanlarımız hakkında her şeyi anlatacağım. Yeter ki bunları anlatacak kadar zamanım olsun. Nerede kaldılar? Biraz çabuk gelseler. İlk gelen karısı oldu. Elinde ilaçlar olduğu halde koşarak nefes nefese gelmişti. Kocasını görür görmez ağlamaya başladı. Ah ah, çıldırdın mı sen? Toplantı yapacak başka vakit bulamadın mı? Hadi eve gidelim, şu haline bir bak. Sen hiç canını hayatını düşünmez misin? Çora dinlemiyordu. İlacını içerken kendisini götürmeye çalışan karısını eliyle itti. Dişleriyle titreyip bardağa çarpıyor, su göğsüne dökülüyordu. Bir şeyim yok. Şimdi daha iyiyim dedi karısına. Sen kapının önünde bekle. Toplantıdan sonra beni eve götürürsün. Korkma. Hadi çık. Dışarıdan gelenlerin sesini duydu. Başını kaldırıp dikleşti. Acılarını bastırıp son görevini yapmak için bütün gücünü topladı. Ne oldu Çora, neyin var diye sordu gelenler. Zaman ağır mı ağır, acı mı acı damlalar halinde tıp tıp akıyor geçiyordu. Komünistlerin hepsi gelince parti örgütleyicisi Çora Sayakov ayağa kalktı, şapkasını çıkardı, toplantıyı açarak konuşmaya başladı. Tanabay evine geç vakitte ulaştı. Gözleri yollarda kalan Caydar elinde bir fenerle kapının önünde onu bekliyordu. Saatlerce gözünü dört açarak bakmıştı yollara. İşlerin kötü gittiğini bir bakışta anladı. Tanabay hiç konuşmadan atın ağızlığını çıkardı, sırtından eğri aldı. Caydar feneri tutuyordu. Tanabay ona tek laf etmiyordu. Karısı içinden, keşke kasabada içip zil zurna sarhoş olsaydı. Belki o zaman bu kadar üzgün olmazdı diye düşündü. Tanabay hala ağzını açıp tek laf etmiyordu ve bu suskunluğu korku veriyordu. Oysa Caydar'ın ona iyi haberleri vardı. Onlara saman ve arpa unu göndermişlerdi. O gün hava ısınmış, kuzuları kıra çıkarmışlar ve hayvanlar taze ot otlamışlardı. Bektay'ın sürüsünü ayırdılar. Yeni bir çoban göndermişler dedi Caydar. Bektay'ın da, sürünün de, yeni çobanın da diye bir küfür savurdu Tanabay. Çok mu yoruldun? Ne yorulması? Partiden kovdular beni. Çok bağırma, yardımcı kadınlar duyacak. Niye bağırmayacakmışım? Neden gizleyecekmişim? Bir köpek gibi kovdular beni. Bunu hak etmiştim zaten. Sen de hak etmiştin. Bu bize az bile. Ne diye öyle bakıyorsun? Ne diye dikilip kaldın? Hadi yat, biraz dinlen. Ben bilirim ne yapacağımı. Tanabay kapalı koraya gitti. Koyunlara bir göz attı. Sonra açık koraya çıktı. Karanlıkta bir süre dolandıktan sonra kapalı koraya girdi. Çok huzursuzdu. Canı ne konuşmak istiyordu ne de yemek. Bir köşeye yığılmış samanın üzerine çöktü, orada uzanıp kaldı. Yaşamak, çalışmak, uz gitmeyen işler için kaygılanmak, hiçbir şeyin anlamı, değeri yoktu artık. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmek istemiyor, onu hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Yattığı yerde bir o yana bir bu yana dönüyor, dünyada ne varsa unutup uyumaya çalışıyor ama uyuyamıyordu. İşte bembeyaz kar üzerinde Bektay'ın kapkara ayak izleri geliyordu gözlerinin önüne. Ona söyleyecek söz, verecek cevap bulamadığını da hatırlıyordu. Segiz Bayev'in yorganın üzerinde kendisine barbar bağırışı kulaklarında uğulduyor, onun hakaretlerini, hapse tıkma tehditlerini yeniden duyuyordu. Sonra komite toplantısı canlanıyordu gözünde. Bir halk düşmanı olarak suçlandığını hatırlıyordu. Halk düşmanı ha? Ömür boyu çırpınmasının sonunda gördüğü karşılık buydu. Onların hepsini gözünde canlandırıp aklına getirince yeniden o tırmığı kapmak, sallaya sallaya bağıra çağıra karanlıklara dalmak, sesini bütün dünyaya duyurmak, sonra bir dere yatağına girmek, düşüp kafasını kırıncaya kadar koşmak, koşmak, koşmak. Bunlar geliyordu aklına. Bütün bunlar gözünde canlanınca böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi diye düşündü. Evet, ölmek daha iyiydi. Uyandığı zaman başı kazan gibiydi. Uzun süre kendine gelemedi. Nerede olduğunu, ne zaman nasıl yattığını bilemedi. Yanı başında koyunlar öksürüp aksırıyor, kuzular meleşiyordu. Aa, demek koradaydı. Dışarıda şafak aydınlığı vardı. O niçin uyanmıştı? Niçin? Hiç uyanmamayı istedi. Artık ölmekten başka yapacağı ne vardı? Ölsün daha iyiydi. Kalkıp çaya kadar uzandı. eğilip avuçlarıyla su içti. Su buz gibiydi. Çayın kıyısında küçük buz parçaları yüzüyordu. Avuçlayıp aldığı su titreyen parmakları arasından akıyor. O da bir avuç daha alarak üstüne döke döke içiyordu. Şimdi biraz kendine gelmişti. Az önce aklından geçirdiği kendini öldürmek düşüncesinin saçmalık, budalalık olduğunu anladı. İnsan denen varlığa, yalnız bir kez verilen cana nasıl kıyardı? Segiz Bayev gibileri için ölmeye değer miydi? Hayır, daha yaşayacaktı. Yaşadıkça da bu yerleri daha çok çiğneyecek, çok işler yapacaktı. Dönüp evine geldi. Tüfeğini, fişekliği hiç kimseye belli etmeden bir yerlere sokuşturdu. Yine var gücüyle işe koyuldu. Artık karısına, kızlarına ve yardımcılara daha yumuşak davranmak istiyor ama bu ani değişiklikten kuşkulanmasınlar diye kendini tutuyordu. O gün hiçbir şey olmamış gibi çalıştılar. Değişen bir şey yoktu sanki. Bu yüzden Tanabay onlara içinden teşekkür ediyor, hiç konuşmadan ve durmadan çalışıyordu. Daha sonra otluğa gitti, sürüyü koraya getirdi. O akşam hava bozmaya başladı. Yağmur ya da kar yağacak gibiydi. Dağlar sislere bürünmüş, gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Yeni doğmuş kuzuları soğuktan korumak için çare aramalıydılar. Korayı temizleyip yere kuru saman yaymak gerekiyordu. Tanabay yine kaşlarını çatmaya çalışıyor ama olanları unutmak ve cesaretini yitirmemek için kendini zorluyordu. Hava kararmaya başladığı sırada bir atlının gelmekte olduğunu gördüler. Onu ilk fark eden ve karşılayan Caydar oldu. Karşılaştıkları zaman biraz konuştular. O sırada Tanabay korada temizlik yapıyordu. Karısı kapalı koranın kapısına geldi. "Biraz dışarı çıkar mısın? Gelen var, seni görmek istiyor," dedi. Tanabay karısının ses tonundan kötü bir haber alacağını sezmişti. Dışarı çıkıp gelen atlıya "hoş geldin," dedi. Gelen yakındaki sürülerden birinin çobanıydı. "Ha, demek sensin Aytbay. İn atından, içeri buyur. Nereden geliyorsun?" "Bir iş için köye inmiştim, oradan geliyorum. Çoranın çok hasta olduğunu sana bildirmemi söylediler. Mutlaka gelsin dediler." "Ay Allah, yine mi çora?" diye düşündü. Önceki acıları birden depreşiverdi. Onu görmek istemiyordu. "Ben doktor değilim ki. O her zaman hastadır zaten. Burada işler başımdan aşkın. Gördüğün gibi hava da bozuyor. Sen bilirsin Taneke. Gidip gitmemek sana kalmış. Ben görevimi yaptım, haber verdim. Sağ ol. Şimdi gitmem gerek. Karanlık basıyor." Aytbay atının başını çevirdi. Sonra biraz durarak, "İyi düşün. Bu defa çok ağır hasta. Okuldaki oğlunu da çağırmışlar. İstasyona karşılamaya gitmişler. Haber verdiğin için sağ ol. Ama gitmeyeceğim.